Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde 4273. hadis-i şerifle birlikte olacağız inşallah. Allah'a hamd ediyoruz Mevla'nın verdiği nimetleri. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sübeyya bintül Haris kocasının vefatından 25 gün sonra doğum yaptı. Bir ara yanına Ebu Senabil girdi ve bakıyorum da evliliği düşünüyorsun. Ama iki iddet içinden uzun olanını bitirmedikten sonra evlenemezsin dedi. Sübeyya Resulullah'ın yanına geldi ve Ebu Senabil'in dediklerini aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Senabil yalan söylemiş, doğruyu söylememiş. Senin de razı olacağın biri seni istemeye geldiği zaman yanıma gelin buyurdu ve doğum yapmasıyla iddetinin bittiğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette şöyle dedi bu son bölümle ilgili. Sana denk olan biri geldiği zaman yanıma gelip haber ver buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı bir evlilik hatırası Medine Müslümanlığında işlerin nasıl yürüdüğünü bize öğretiyor. Ve dolayısıyla bugünkü dünyada biz bunu nasıl anlayacağımızı kavramaya çalışacağız. Böyle bir anlayışa nasıl da ihtiyacımız olduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü evlilik İslam'da aynen namaz gibi, oruç gibi bir salih ameldir. Allah adına yapılır, Allah dedi diye yapılır, Allah'ın dediği şekilde yapılır. Ve bu salih amel Allah adına, Allah dedi diye başlayınca da sonu bereket olur. Hem fert için hem de toplum için. İslam toplumunda asıl olan hiç kimsenin bekar kalmamasıdır. Evliliğe ihtiyaçlı olan kimse kalmayacak toplumda. Herkes güzelce evlenecek. Herkes ihtiyacını giderecek. Çünkü İslam dini fıtrat dinidir. Allahu Teala yarattığını en iyi bilen ve insanı erkek ve kadın olarak yarattı. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere ihtiyaçlı. İnsan acıkan bir varlık. Doyması gerekir. İnsan üşüyen bir varlık. Giyinmesi gerekir. İnsan erkek ve kadınlığı olan bir varlık. Bunların da doyurulması gerekir. Ve Allahu Teala kulluğu emrederken fıtratın bu ihtiyaçlarını da gideren bir kulluk emretti. Yasakları koyarken de insanın zarar görmemesini, merhamet bulmasını istedi. Hangi günah varsa insanın bedenine, ruhuna, fert olarak ya da toplum olarak maddi ya da manevi bir zarar vardır. Hangi salih amel varsa bunda da aynı şekilde hep bir bereket, bir fayda ve rahmet vardır. İşte evliliğe böyle bakan bir toplum Medine'deki Müslümanlar ve öyle enteresan bir hatıra okuyoruz ki şu anda bir kadın kocasının öleli 25 gün olmuş ve bir de doğum yapmış. Fakat evlenmeyi de düşünüyor. Bizim şu an yaşadığımız ortamda ister geleneksel düşünelim, ister çok modern takılalım, herkesin ayıplayacağı bir durum bu. Nasıl olur? Yani daha kocası yeni ölmüş. Nasıl olur? Daha yeni doğum yapmış. Bu kadınla alakalı değişik sözler söylemeye durur insanlar belki. Zihnimiz almaz, kalbimiz daralır, olmayacak bir durum deriz. Ama Allah'a teslim olan bir zihnin rahatlıkla kavraması gereken bir konu bu. Ve şimdi Allahu Teala'nın verdiği bu evlilik iznini rahatlıkla kullanma konusunda kadının çabası var. Bir başka adam geldi belki akrabalarından Ve ona dedi ki uzun olan iddeti beklemelisin. Sen galiba şimdi doğum yaptım deyip evlenmeyi düşünüyorsun. Ancak eğer evleneceksen ancak iddetini, kocası ölen kadınların beklediği süreyi bekleyeceksin. Ancak ondan sonra evlenirsin dedi. Fakat bu hanım sahabi konusunu, derdini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürme bilgisinde. Çünkü İslam toplumunun en önemli konularından, iradelerinden birisi de sorunlarını, yaşadıkları problemleri Allah'a ve Resulüne taşımalarıdır. Hükmü, yasayı ondan bilmeleridir. Kendi akılları bir şeyler söyler. Başkaları da bir takım şeyler söyleyebilecektir. Ama bu konuda Allah ve Resulü ne demektedir? Bu bakımdan sadece hacılara, hocalara sormuyorlar. Direkt Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de gidiyorlar. Bugün bizim için en önemli sorunlardan birisi de bu. Dindarlığımızı peygambere, kitaba dayamadan, ona sormadan yaşamayı sağlıyor, öngörüyoruz. Bize bu yetiyor. Ekonomik dünya yaşanacak Allah'a sorulmadan, Resulüne danışılmadan. Evlilik dünyası da yaşanacak Allah'a ve Resulüne danışılıp sorulmadan. Sadece dua zamanları çağrılacak. Sadece işte işin törensel bölümlerinde Allah ve Resulünün sözleri, yani ayetler ve hadisler gündem olacak. Bu böyle olmaz. İşte burada bir Müslüman hanım, bir sıkıntısı var, bir ihtiyacı var. Belki hemen evlenmeyecek ama evlenmeyi düşünüyor, evlenmeye hazır. Ama birisi onu engellemek istedi. Engelleyen de kendi bildiği İslam'la. Doğru da biliyor aslında. Fakat bilmediği noktalar var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme konu iletilince o doğru söylemedi diyor, yalan söylemiş. Bu konu böyle değil. Bu konu Resul aleyhissalatü vesselamın dilinde doğrulur, doğrulanır. Birisi, razı olacağın, sana denk birisi sana geldiğinde yanıma gelin evliliği başlatalım diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Böylece iddetinin bittiğini söylüyor sanki kadına. Müslüman hanımlar ve Müslüman erkekler, evliliğe ihtiyaçlı olan çevremizdeki delikanlılar ya da kocası ölmüş, hanımı ölmüş, böylece bekleyen kimseler ya da ayrılmışlar, ayrı düşmüşler, böyle bekleyenler. Nasıl bir imtihanla imtihan olurlarsa olsunlar, bunu ön plana koymalıyız. Yani evlendirmeyi, bir evlenmek isteyenler niyet etmeliler evliliğe ve Müslümanlar da çevrelerinde olan bu tür kimseleri evlendirmeli ki salih amel bizim hayatımızda yayılsın. Zina ve kötülükler de uzaklaşsın inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 4283. hadis-i şerifi okuyacağım Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövme yapan ve yaptırana, saç ekleyen ve ekletene, hülleci olan adam ve bunu yaptıran kocaya, faiz yiyen ve yedirene lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın sevmediği 4 konuyu bize aktarıyor 8 kişiyle birlikte. Birincisi, Allahu Teala'nın yarattığı bedeni kendi tasarrufunda gören adam. Yani bu beden bana ait. Ben istediğim gibi onu şekillendiririm. Bu beden bana ait. Onu istediğim gibi süslerim, boyarım, üzerine resimler yaparım. Dolayısıyla kendimi böyle ifade ederim diyen, bedenini, kendisini kendisine ait zanneden, Allahu Teala'nın bedeni üzerinde bir etki ve egemenliğini kabul etmez bir tavrın günahını bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Çünkü her bir günah sadece günah olarak işlenmiyor aslında. Az derinlere doğru gittiğimizde Allah'a karşı, Allah'ın kararına karşı bir isyan da sezinleniyor. İş şeytanınki gibi ise bu tağutlaşmadır. Azgın hale gelmek, senin kararın karar değil, benimki doğru demek. Bu şeytan tavrıdır. Fakat sadece kendisine zulmetme bölümünde kalırsa, Allah'ım karar senin kararın ama ben yanıldım deme pozisyonunda kalırsa günah olarak kalacaktır. Atamız Adem ve Havva'nın yaptığı gibi. Burada da dövme yaptırmayı ve yapmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lanetledi. Vücudun Allah'a ait olduğunu bileceğiz. Bu vücut üzerinde de benim tasarrufum yok. Ben başkası üzerinde de bunu yapma imkanına sahip değilim. Allah'ın sevmediğini ne kendi bedenime ne de başkasının bedenine yapamam. Bu lanetli bir durum. İkincisi saç ekleyene ve ekletene. Yine bir başka vücutla alakalı eylem. Allah-u Teala'nın sunduğu görüntüyü beğenmeyip o görüntüye eklemelerde bulunmak. Allah-u Teala'nın bizim için yarattığı bedene razı olmayıp bu bedeni başka bir formata dönüştürmek. Bu da başka bir lanet konusu. Hüllecilik ise şu. Bir adam hanımını boşadı. Muhtemel ki bu boşamasında Allah-u Teala'nın kitabında söylediği sınırlara uymadı. Çizdiği kararlara sadık davranmadı. Kendi kafasına göre bir öfkeyle boşayıp gitti önce. Sonra pişman oldu. Hanımına dönmek istedi. Fakat dönmesine yol yok. Ne zaman o kadın bir başka erkekle evlenir, onunla bir hayat yaşar, sonra o ölür ya da boşanır ondan, eski kocası o zaman ona talip olabilir. Bu bilgiyi şu şekilde bir hileye dönüştürdüler. Bir adam buldular. Bu adam bu kadınla evlenecek. Bu adamın boşadığı kadınla evlenecek. Sonra ondan boşanacak ve böylece kadın tekrar eski kocasına helal olacak. Allah-u Teala'yı aldatmaya yönelik bir eylem. Allah-u Teala işin özünü bilir. Her şeyin farkında, her bilginin sahibi olan bir Rabbimiz, şah damarından bize daha yakın, kişiyle kalbi arasında olan bir Allah. Üç kişi ise dördüncüleri Allah, beş kişi ise altıncıları Allah. Şimdi bu adam da bu yaptığı oyunun, düzenbazlığın Allah tarafından görülmediğini zannediyor. Olur mu? Allah-u Teala her şeyi bilmektedir. Her şeyin sahibidir. Dolayısıyla bunu yapan kocaya da bu eyleme destek veren diğer adama da lanet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de faiz yiyen var. Faizi yediren var. Alan da veren de. Tefeci de ondan para alan kimse de lanete uğramış. Çünkü faiz Allah'a savaş açmak demek. Dolayısıyla bu savaşın neresinde olursak olalım Allah muhafaza aynı suça ortak olmuşuz demektir. Bu bakımdan günahın hiçbir yerinde durmayacağız. Hiçbir tarafında destek olmayacağız. Aktif ya da pasif. Günaha ortak olduğumuzda bütün günahı işlemişle aynı kategoride, aynı safta, aynı savaş ortamında, aynı cephede olmuş oluyoruz. Ve aynı lanet Allah korusun bize gelebilir. Mevla muhafaza buyursun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4286. hadis-i şerifi okuyorum. Vabisa el-Esedi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Kufe'de evimdeyken kapı önünde "Esselamu aleykum, girebilir miyim?" diye bir ses işittim. Nur suresinde Allah-u Teala evlere girişle ilgili bu bilgiyi bize aktarıyor. Müslümanlar diğer kardeşlerinin, diğer dostlarının, diğer Müslümanların evine girerken önce izin isteyecek, selam verecek. Böylece içeri girebilecek. Pat diye dalmak yok. selam veriliyor ve izin isteniyor. İşte bu yöntemle kapının önünde birisi var. Vabise bize böyle anlattı. Kufe'de diyor evimdeyim. Muhtemel ki vakit öğle namazı sonrası insanların kaylule için çekildikleri vakit olsa gerek. Yani dinlenme vakti. Bu vakitte pek gelen giden olmaz. Şaşırtıcı bir zaman dilimi. Ama kapının önünde bir ses var. Esselamu aleyküm diyor. İçeri girebilir miyim? Ben aleyküm selam gir dedim. İçeri girdiğinde bu kişinin Abdullah İbni Mesud olduğunu gördüm. Ona ey Ebu Abdurrahman bu saatte bu ne ziyareti dedim. Çünkü günün tam ortasıydı. Acele etmişim. Hadis-i Şerif zaten vakti tespit etti. Peki bu zat ev sahibi olan kişi misafir sevmez mi? Niye kızdı? Ya da niye böyle sordu? Çünkü Müslümanların alışkanlıklarından değil bu vakit. Bu vakitte insanlar üstlerini başlarını çıkartırlar ve eşlerinin yanında yatarlar. Ziyaret vakti olmayan bir vakit. Allahu Teala yine Nur suresinde bu vakitleri tespit ediyor bizler için. Ama gelmiş Abdullah İbni Mesud hem de gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin sahabilerinden. Dedim ki ona hayırdır? Yani durum ne? Niye geldin diye sormuyor. Gelmesine kızmıyor. Vaktin saatin bir önemi var. O dedi ki gündüz bana uzun geldi. Ve kendisiyle sohbet edebileceğim birini hatırladım dedi. Allahu Ekber. Gündüz bana uzun geldi. Uyku tutmadı. Yatıp duramadı. Okuyup yazamadı. Hani insan her zaman uğraştıklarıyla uğraşamaz bazen. İşte Abdullah İbni Mesud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin sahabilerinde. Fakat ne hoş bir insanlık gösteriyor bize. Gündüz bana uzun geldi ve kendisiyle sohbet edebileceğim birini hatırladım, birini istedim diyor. Öyle bir zaman kime gidilir, kimle konuşulur, kimle karşılıklı susulur? Sadece dostlar birbirlerine baksalar bile, bir iki gülümseseler, bir iki cümle etseler, o yeter. Zihindeki sıkıntının gitmesine, kalpteki bunun gitmesine yeterli olur. Bunu hatırladım dedi. Sonra birbirimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anlatmaya başladık. İki dost, iki arkadaş gün ortasında buluştular. Konuşmalarının konusu ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirlerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler, sözler aktarıyorlar. Onu konuştular kendi aralarında özlemle. Onu görmüş, onunla yaşamış, onunla beraber olmanın tadını almış kimselere günde uzun gelir doğrusu. Hayat da sıkıntılı olur. Dolayısıyla yine onu hatırlayarak iki Müslüman birbirleriyle bunu paylaştılar. Abdullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir takım fitneler zuhur edecektir. Gün gelecek, bir takım fitneler, denemeler olacak. O zaman uyuyan yatandan, yatan oturandan, oturan ayakta durandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen binekliden, binekli olan da bineğini sürenden daha hayırlıdır. Bu olaylarda öldürülenlerin hepsi de cehennemliktir. Ben ey Allah'ın Resulü bu ne zaman olacaktır dediğimde herç günlerinde olacaktır buyurdu. Herç günleri ne zamandır dediğimde kişinin arkadaşından emin olmadığı zamandır buyurdu. Ben eğer o günlere yetişirsem ne yapmamı emredersin diye sorduğumda kendine ve eline sahip olup evinin avlusuna gir buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ben ey Allah'ın Resulü peki ya biri zorla evimin avlusuna girerse ne yapayım dediğimde evinin içine gir buyurdu. Peki evimin içine girerse dediğimde sağ elinin bileğini tutarak namazgahına girip şöyle yap ve Rabbim Allah de ölene kadar da böyle kal buyurdu. Yani fitne o kadar sarıyor ki karşılık vermek de bir fitne olacak. Şehadeti tercih edecek Müslüman Allah yolunda. Öylesi ölenin, öldürenin karma karışık olduğu, kimsenin kimseden güven içinde kalmadığı, dostun, arkadaşın olmadığı bir dönem gelecek. Herkes herkese düşman, herkes herkesin imtihanı olmuş. Böyle bir günü anlatıyor, böyle bir dönemi anlatıyor. Tarih boyunca zaman zaman toplumlar, şehirler, dünyalar bu şekilde imtihan olmuştur. Kaos, fitne dönemleri, kimin kimden yana olduğu belli olmadı. Bugün falan için çalışanın yarın başkası için çalıştığı dönemler olmuştur. Müslüman, Müslümanca duruşunu terk etmemeye çabalayacak. Müminler olarak zarar vermemeye çalışacağız başkalarına. Ve yolumuz işte burada söylendiği gibi olacak anlayabildiğim kadarıyla. Rabbim bu tür günahlar karşısında bize aktif pozisyonda olmaktan korunma imkanı nasip etsin. Çünkü diyor ki Peygamberimiz uyuyan yatandan, yatan oturandan, oturan ayakta durandan, ayakta dolan yürüyenden, yürüyen binekliden, binekli olan bineğini sürüp giden süvariden daha hayırlı. Dolayısıyla ne kadar daha az iş olursa bu ortamda belki kişi daha kendini koruyacak böyle fitne ortamlarında. Bunu nasıl anlarız, neyle kavrarız bilmiyorum. Ancak Kur'an'ın okunması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tanınması bize bu konuda bir bilgi, bir bakış açısı getirecektir umarım. 4290. hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif ama tekrar okumamız bizim için bir kurtuluş reçetesi. Bir daha okuyalım, bir daha gündem olsun. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, bahçede bir kadın gördüm ve cinsel ilişki dışında ona her şeyi yaptım. Onu öptüm, kucakladım. Ancak bundan başka bir şey yapmadım. Bana dilediğini yap deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susup cevap vermedi. Adam gitti. Ömer, Allah ondan razı olsun, dedi ki Allah bunu ona gizlemiş, bu günahı. Keşke o da kendi nefsinde gizleseydi dedi. Allah'ın gizlediği günahını niye açığa vurdu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın peşinden baktı. Sonra dedi onu bana geri getirtin. Adam gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Hud suresi 114. ayet-i kerime okudu Efendimiz. Muaz bin Cebel, Allah razı olsun, şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu ayet sadece bir kişiyi mi yoksa bütün insanları, Müslümanları mı kapsamaktadır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları kapsamaktadır buyurdu. Kötülüğün ardından iyiliği yapıştırdık mı, o kötülük silinecek, kaybolup gidecektir. Şöyle demiyor hadis-i şerif bize. Kötülüklere devam edin, sıkıntı yok. Yeter ki ara sıra da iyilik patlatın, bu kötülükler silinir. Böyle bir teşvik anlamıyoruz biz burada. Buradan günah işlemek durumunda kalan Müslümana düştüğün kuyudan çık hemen. İmkanın var. Kurtuluş reçetesi var. Yol var demektedir. Şeytan günah işleterek insanı bir yormakta, bir de artık bittin, öldün, sana çıkış yok, yol yok diyerek üzmekte. Bir de oradan vurmaktadır. Öyleyse Müslüman diyebilecek ki Rahman ve Rahim olan Rabbi var. Hatalardan kurtuluş için illaki bir imkan vardır. Peki bu kadının hakkı yok mu? İnşallah Allahu Teala da onun yaşadığı bu eziyet, bu sıkıntı sebebiyle de onun günahlarını bağışlayacaktır. Ve fakat biliyoruz ki insanlar yaşadıkları ortamlarda Herkes biraz da kendi günaha düşüşünü kendisi hazırlamaktadır. Herkes de buradan çıkışı ve tövbeyi düşünüp isteyecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4294. hadis-i şerifi okuyayım. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Cinlerden oluşan heyetin geldiği gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından dönünce derin bir nefes aldı. Ben neyin var diye sorduğumda ey İbni Mesud bana öleceğim bildirildi buyurdu. Ölüm haberi, öleceğimizin bilgisi bizde var ama onun yaklaştığının bilgisi gelince de Resul aleyhissalatü vesselama bile bu zor gelmiş. Biz de anlayalım ki ölüm zordur ama hazır olmak zorundayız ve gayretimizi artıracağız bu yolda. 4295. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Birini emredip diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kıldırmasını sonra cuma namazını kılmaya gelmeyen kişilere bakıp evleriyle birlikte yakmayı içimden geçirdim. Şöyle birisini emredeyim namaza dursun sonra yanıma alayım birilerini ve cuma namazına kim gelmedi evleriyle birlikte yakayım onları diye içimden geçirdim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Müslümanların ibadetlerine katılmayanlar adına böyle bir söz söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.